Ayrım 4. Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 39. Ertesi gün tekrar içtiği için bin pişman bir halde kumsala gitti. Pansiyon sahibinin söyledikleri çoktan aklından çıkmıştı. Sis yoğundu ve kendini çok yorgun hissediyordu. İlk defa kendine bu kumsalda ne aradığını sordu. Bir kilometre kadar yürüdükten sonra devam etmeye takati olmadığını düşündü ve ters dönüp yarıya kadar kuma gömülmüş büyük ve hurda bir teknenin gövdesinin üzerine oturdu. Tam o sırada sisin içinden ona doğru yaklaşan adamı fark etti. Sanki birisi sonsuz sayıdaki kum tanelerinin üzerindeki şahsi odasının mahremiyetini ihlal ediyordu. İlk gördüğü parka giymiş, kafasına küçük gelen bir şapka takmış yabancının bulanık görüntüsüydü. Sonra adam az çok tanıdık gelmeye başladı. Ancak iyice yaklaşıp da Wallander ayağa kalkıncaya dek kim olduğunu çıkaramadı. El sıkıştılar ve Wallander nasıl olup da bu sığınağının keşfedildiğini merak etti. Sten Torstenson'u en son ne zaman gördüğünü hatırlamaya çalıştı ve geçen yılki o uğursuz ilkbaharda bir mahkemede gördüğünü anımsadı. ''Dün gece pansiyona seni görmeye geldim.'' dedi Torstenson. ''Rahatsız etmek istemem tabii ki ama seninle konuşmak zorundayım.'' ''Bir zamanlar ben polistim, o da avukat, hepsi bundan ibaret.'' diye düşündü Wallander. ''Eskiden suçluların farklı taraflarında otururduk. Sık olmasa da zaman zaman bir tutuklama kararının haklı olup olmadığını tartışırdık. Mona'dan zorlu boşanma sürecimde benim çıkarlarımı gözettiği için birbirimizi biraz daha iyi tanıdık. Bir gün birbirimize kanımızı kaynatan bir arkadaşlığın başlangıcı olabilecek bir şey oldu. Arkadaşlıklar genellikle kimsenin bir mucize beklemediği görüşmelerde gelişir. Fakat hayattan öğrendiğime göre arkadaşlığın kendisi bir mucizedir. Beni bir hafta sonu tekneyle denize açılmaya davet etmişti. Fırtına vardı ve ben tekrar tekneye binmeyeceğime yemin etmiştim. Sonra sık sık ya da düzenli olmasa da görüşmeye başladık. Şimdi de izimi buldu ve benimle konuşmak istiyor. ''Birisinin beni aradığından haberim var.'' dedi Wallander. ''Beni burada nasıl bulabildin?'' Kumsaldaki sığınağında rahatsız edilmesinden hoşnut olmadığını belli ettiğinin farkındaydı. ''Beni tanıyorsun.'' dedi Torstenson. ''Baş belası biri değilim. Hatta sekreterim bazen rahatsız edici davranmaktan korktuğumu bile iddia ediyor. Bunun da ne demek istiyorsa. Ama yine de Stockholm'daki kız kardeşini aradım.'' Daha doğrusu babanla irtibata geçtim ve o da kız kardeşinin numarasını verdi. Kız kardeşim pansiyonun adını ve yerini biliyordu ve işte buradayım. Gece sanat müzesinin yanındaki otelde kaldım. Rüzgar arkalarından eserken kumsalda yürümeye başladılar. Daima köpeğiyle dolaşan kadın durmuş onlara bakıyordu. Wallander bir misafiri olduğunu görünce kadının şaşıracağından emindi. Sessizce yürüdüler. Wallander yanında birisinin olmasının ne kadar tuhaf olduğunu hissederek Torstenson'un konuşmasını bekledi. ''Yardımın gerekiyor.'' dedi Torstenson sonunda, ''bir arkadaş ve polis olarak.'' ''Arkadaşın olarak elimden geleni yapmak isterim ama yapabilir miyim bundan şüpheliyim, ama bir polis olarak değil. Hala izindesin diye biliyorum. Bununla kalmayacak, işi tamamen bırakacağım. Bunu bilen ilk kişi sen olabilirsin.'' Torstenson olduğu yerde durdu. ''İşte böyle.'' dedi Wallander. ''Ama yine de niye burada olduğunu söyleyebilirsin.'' ''Babam öldü.'' Wallander Torstenson'un babasını tanıyordu. O da avukattı. Ancak duruşmalara nadiren katılırdı. Wallander'in hatırladığına göre Torstenson'un babası çoğu vaktini ekonomik konularda danışmanlık yaparak geçirirdi. Kaç yaşında olduğunu tahmin etmeye çalıştı. 70'in üzerinde olduğunu varsaydı, çoğu insanın zaten öldüğü yaşlardı. ''Birkaç hafta önce bir trafik kazasında öldü.'' dedi Torstenson. ''Brøsarp tepelerinin güneyinde bir yerde.'' ''Bunu duyduğuma üzüldüm.'' dedi Wallander. ''Nasıl oldu?'' ''Bu iyi bir soru. İşte bu yüzden buradayım.'' Wallander ifadesizce baktı. ''Hava soğuk.'' dedi Torstenson. ''Sanat müzesinde kahve servisi var. Buraya arabamla geldim. Onunla gidebiliriz.'' Wallander başıyla onayladı. Wallander'in bisikletini arabanın bagajına koyup kum tepelerinin arasında yol aldılar. Sabahın o saatlerinde sanat müzesindeki kafede fazla müşteri yoktu. Tezgahın arkasındaki kızın mırıldandığı melodiyi Wallander yeni aldığı kasetlerden birinden hatırladığı için şaşırdı. Gece geç bir saatti diye anlatmaya başladı Torstenson. Tam olarak 11 Ekim günüydü. Babam en önemli müvekkillerimizden biriyle görüşmeden dönüyordu. Polise göre arabayı çok hızlı kullanıyormuş. Kontrolü kaybetmiş, araba ters dönmüş ve ölmüş. Böylesi kazalar bir anda olabilir dedi Wallander. Sadece bir anlık dikkatsizliğin sonucu felaket olabilir. O akşam hava sisliydi. Babam asla hızlı kullanmazdı. Hava sisliyken neden böyle bir şey yapsın? Üstelik yolda tavşan ezmekten korkacak kadar takıntılıydı. Wallander Torstenson'u inceleyerek baktı. Kafanda ne var diye sordu. Martinson soruşturmanın başında. Martinson iyidir. Eğer olayın bu şekilde olduğunu söylüyorsa başka bir şey düşünmek için bir sebep yok. Torstenson ciddiyetle baktı. Martinson'un iyi bir polis olduğundan şüphem yok. Babamın yol kenarındaki tarlada tepe taklak olmuş arabasının içinde ölü olarak bulduklarından da. Fakat açıklanamayan çok fazla şey var. Bir şey olmuş olmalı. Nasıl bir şey? Başka bir şey. Ne gibi? Bilmiyorum. Wallander bardağını doldurmak için tezgaha gitti. Ona doğruyu neden söylemiyorum diye merak etti. Evet, Martinson yaratıcı ve enerjiktir fakat bazı durumlarda dikkatsiz olabilir. Wallander tekrar oturduğunda polis raporunu okudum dedi Torstenson. Raporu yanıma aldım ve babamın öldüğü yerde tekrar inceledim. Otopsi raporuna baktım. Martinson'la konuştum. Bazı başka şeyler yaptım ve kendi kendime sorular sordum. Şimdi de işte buradayım. Ne yapabilirim dedi Wallander. Bir avukat olarak her vakada birbirleriyle ilişkilendiremediğimiz ve tam olarak açıklanamayan şeyler olduğunu bilirsin. Olay olduğunda babanın arabada yalnız olduğunu sanıyorum. Eğer seni doğru anladıysam herhangi bir tanık yok. Bu da tam olarak ne olduğunu sadece babanın söyleyebileceği anlamına gelir. Eminim bir şey oldu. Doğru olmayan bir şey ve ben bunun ne olduğunu bilmek istiyorum. Çok isterdim ama sana yardım edemem. Torstenson onu duymamış gibiydi. Anahtarlar. Sana sadece bir örnek vereyim. Anahtarlar kontakta değildi. Arabanın döşemesindeydi. Anahtarlar yerinden çıkmış olabilir. Bir araba kaza yaptığında her şey olabilir. Kontak hasar görmemişti. Kontak anahtarı da kırılmamıştı. Bunun bir açıklaması vardır. Sana başka örnekler de verebilirim diye ısrar etti Torstenson. Bir şey olduğuna eminim. Babam trafik kazası dışında bir sebepten öldü. Wallander cevap vermeden önce düşündü. İntihar etmiş olabilir mi? Bu benim de aklıma geldi ama bu ihtimal çok düşük. Babamı iyi tanırdım. Çoğu intihar olayı beklenmedik şekilde olur. Yine de neye inanmak isteyeceğini sen daha iyi bilirsin. Trafik kazasını neden kabul edemeyeceğimin bir nedeni daha var. Wallander dikkatle baktı. Babam neşeli ve sempatik birisiydi. Eğer çok iyi tanımasaydım ondaki değişikliği fark edemezdim. Zar zor fark edilen küçük şeylerdi. Fakat geçen 6 ay boyunca ruh halinde bariz bir değişim olmuştu. Daha açık konuşabilir misin? Torstenson kafasını iki yana salladı. Tam olarak değil. Bu sadece hissettiğim bir şeydi. Bir şeyler onu tedirgin ediyordu. Benim fark etmemi kesinlikle istemediği bir şeyler vardı. Bu konu hakkında babanla konuşmuş muydun? Hiç konuşmadım. Wallander boş bardağı bıraktı. Sana yardım etmek isterdim ama yapamam. Arkadaşın olarak ne anlatırsan dinlerim ama artık polis değilim. Hatta bu kadar yolu benimle konuşmak için gelmiş olman gururumun okşanmasına neden olmalıydı. Ama olmadı. Kendimi yalnızca uyuşuk, yorgun ve çökmüş hissediyorum. Torstenson konuşacak gibi oldu fakat fikrini değiştirdi. Ayağa kalkıp kafeden çıktılar. Sanat müzesinin dışında ayakta dururlarken elbette sözlerine saygı duyuyorum dedi Torstenson. Wallander onunla arabaya kadar gidip bisikletini aldı. Halden anladığını ifade etmek istercesine acemice bir teşebbüste bulundu ve ''Ölümün üstesinden nasıl geleceğimizi asla bilemiyoruz.'' dedi. ''Senden beni teselli etmeni istemiyorum.'' dedi Thorstenson. ''Sadece ne olduğunu bilmek istiyorum. Bu sıradan bir trafik kazası değildi.'' Martinson'la bir daha görüş diye karşılık verdi Wallander. Şu var ki bunu benim önerdiğimi bilmemesi daha iyi olur. Vedalaştılar ve Wallander kum tepelerine doğru giden arabayı izledi. Vermesi gereken kararların kendisini sıkıştırdığını hissediyordu. Artık bir şeyleri daha fazla sürüncemede bırakamazdı. O gün öğleden sonra doktorunu ve Björk'ü arayarak polislikten istifa edeceğini söyledi. Skagen'de 10 gün daha kaldı. Ruhunun bombardımana uğramış harap bir mekana benzediğini düşündü. Yine de her şeye rağmen kararını verecek güce sahip olduğu için rahatladığını hissetti. 31 Ekim pazar günü polis olarak kariyerine çizgi çekmek için bazı belgeleri imzalamak amacıyla Üstad'a döndü. 1 Kasım pazartesi sabahı saat 6'da alarm çaldığında Kurt Wallander yatakta gözleri tamamen açık halde uzanıyordu. Kısa süreli tedirgin uyuklamalar dışında bütün gece uyanık kalmıştı. Birkaç defa yataktan kalkıp Maria Caddesi'ne bakan pencerenin önünde durmuş, yanlış bir karar verip vermediğini düşünmüştü. Belki de hayatının geri kalanında yürüyeceği aşikar bir yol yoktu. Buna tatmin edici bir cevap bulamadan oturma odasındaki kanepede radyoyu dinleyerek oturmuştu. Nihayet alarm çalmadan önce başka seçeneği olmadığını kabul etmişti. Hiç şüphe yok ki kaçıyordu. Fakat herkes er ya da geç kaçar dedi kendi kendine. Her şey bittiğinde görünmeyen güçler bizi yener ve kimse bundan kurtulamaz. Kalkıp giyindi, gazete almak için dışarı çıktı. Eve döndüğünde kahve için su kaynatıp duş aldı. Bir günlüğüne de olsa eski alışkanlıklarına dönmesi tuhaf hissettirdi. Kurulanırken 18 ay öncesindeki son iş gününü hatırlamaya çalıştı. Masasını temizleyip limandaki kafeye bayi baya hüzünlü bir mektup yazmak için gittiği bir yaz günüydü. Bir asır önce mi yoksa daha dün mü olduğuna karar vermekte zorlandı. Mutfak masasına oturup kahvesini karıştırdı. O yaz günü kim bilir ne kadar zamandır onun işteki son günüydü. Bundan sonra işteki son günü bugün olacaktı. 25 yıldan fazla süredir polisti. Gelecek yıllarda ne yaşarsa yaşasın, polis olarak geçen yılları onun yaşamının omurgası olacaktı ve hiçbir şey bunu değiştiremeyecekti. Kimse sahip olduğu hayatın hükümsüz sayılmasını ya da zarların yeniden atılmasını isteyemezdi. Geriye dönmenin hiçbir yolu yoktu. Asıl soru ileriye giden bir yol olup olmadığıydı. Bu soğuk sabah saatlerinde duygularını kendi kendine tarif etmeye çalıştı. Fakat tek hissettiği şey boşluktu. Sanki sonbaharın sisli havası bilincine nüfuz etmişti. İç çekerek gazeteyi eline aldı, gazeteye göz gezdirirken daha önce tüm fotoğrafları görmüş ve tüm yazıları okumuş gibi bir izlenime kapıldı. Neredeyse gazeteyi bırakmak üzereyken bir ölüm duyurusu gördü. Sten Thorstenson, avukat, doğum 3 Mart 1947, ölüm 26 Ekim 1993. Gözlerini duyurudan ayıramadı. Ölen kişi Sten'in babası Gustav Thorstenson değil miydi? Sten'le Skagen'de kumsalda görüşeli bir haftadan biraz daha uzun bir süre olmuştu. Bunun ne anlama geldiğini çözmeye çalıştı. Ölen başka biri olmalıydı. Ya da belki isimler karışmıştı. Duyuruyu tekrar okudu ama hata yoktu. 10 gün önce Danimarka'ya Wallander'le görüşmeye gelen Sten Thorstenson ölmüştü. Hareketsiz bir halde olduğu yerde kala kaldı. Sonra kalkıp telefon defterine alarak bir numarayı çevirdi. Aradığı kişi erkenci birisiydi. Martinson. Wallander aizeyi kapatma dürtüsüne direndi. Ben Kurt dedi. Umarım seni uyandırmamışımdır. Martinson cevap vermeden önce uzun bir sessizlik oldu. Gerçekten sen misin? Araman çok sürpriz oldu. Tahmin edebiliyorum. Sana sormak istediğim bir şey var. Mesleği bırakacağın doğru olamaz değil mi? Gidişat öyle gözüküyor. Fakat arama sebebim bu değil. Avukat Sten Thorstenson'a ne oldu bilmek istiyorum. Duymadın mı? Üstad'a daha dün geldim, hiçbir şey duymadım. Bir süre suskunluk oldu. Öldürüldü dedi sonunda Martinson. Wallander şaşırmadı. Gazetedeki duyuruyu gördüğü an bunun normal bir ölüm olmadığını anlamıştı. Geçen salı gecesi ofisinde vuruldu dedi Martinson. İnanılır gibi değil ve aynı zamanda üzücü. Babası trafik kazasında öleli sadece bir hafta olmuştu. Ama belki senin bundan da haberin yoktur. Evet, haberim yoktu diyerek yalan söyledi Wallander. Görevine geri dönmelisin. Bu olayı çözmek için sana ihtiyacımız var ve pek çok başka şey için de. Göreve dönemem. Kararımı verdim. Görüştüğümüzde açıklarım. Üstad Er ya da geç herkesle karşılaşabileceğin kadar küçük bir yer. Wallander hoşça kal deyip kapattı. Telefonu kapatırken Martinson'a söylediklerinin artık doğru olmadığının farkına vardı. Sadece birkaç saniye içinde her şey değişmişti. 5 dakikadan fazla telefonun yanında bekledi. Sonra kahvesini içti, giyinip arabasına gitti. Saat 7.30'da 18 aydan sonra ilk defa emniyetin kapısından girdi. Danışmadaki görevliye başıyla selam verdi. Sonra doğruca Björk'ün odasına yöneldi ve kapıyı çaldı. İçeri girdiğinde Björk ayağa kalktı. Wallander onun zayıfladığını fark etti. Björk de nasıl davranması gerektiğini kestiremiyor gibi görünüyordu. Wallander bunu onun için kolaylaştırmalıyım diye düşündü. Ne olduğunu anlayamayacak, ben de öyle. Elbette daha iyi olduğunu duyduğumuz için sevindik diyerek konuşmaya başladı Björk. Bununla birlikte ayrılman yerine görevine geri dönmeni tercih ederiz. Sana ihtiyacımız var. Kağıtlarla dolu masayı işaret etti. Bugün yeni tasarlanan polis üniformalarıyla ilgili önerilere ve ilçe polis teşkilatıyla polis müdürleri arasındaki ilişkiyi düzenleyen, sistemde değişiklik yapan anlaşılmaz bir tasarıya yanıt vermem gerekiyor. Bunlardan haberin var mıydı? Wallander hayır dercesine kafasını salladı. Nereye gidiyoruz böyle dedi Björk suratını asarak. Eğer yeni üniformalar bu şekilde hazırlanırsa bence gelecekteki polisler marangozla biletçi karışımı bir şeye benzeyecekler. Wallander'e bakarak bir şey söylemesini bekledi ama Wallander ağzını açmadı. Polis teşkilatı 1960'larda merkeziyleştirildi diye devam etti Björk. Şimdi her şeyi yeniden yapacaklar. Meclis yerel polis teşkilatlarını ortadan kaldırarak tamamen yeni bir şey oluşturmak ve buna ulusal polis gücü adını vermek istiyor. Ama polis zaten hep ulusal bir güç olmuştur. Başka ne olabilir ki? Bağımsız eyaletlerin egemen sistemleri orta çağda kaldı. Nasıl olur da çığ gibi karman çorman bilgi notlarının altında kalmış birisinin günlük işlerini yürütebileceğini düşünebilirler? Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de vize alamayan yabancıların otobüslere ve feribotlara doldurulup herhangi bir karışıklık veya itiraz olmadan sınır dışı edilmesi için yapılacak işlemlerle ilgili ülkeye girişin engellenmesi teknikleri dedikleri tamamen gereksiz bir konferans için hazırlık yapmalıyım. Ne kadar meşgul olduğunu tahmin edebiliyorum dedi Wallander. Björk'ün zerre değişmeyeceğini düşünerek. Polis şefi olarak görevini kontrolü altına asla alamamıştı. Aksine görevi onu hapsetmişti. Bütün evraklar burada diye devam etti Björk. Tek eksik olan imzan. Onu da hallettin mi artık eski bir polis olacaksın. Kararından memnun olmasam da talebini kabul etmek zorundayım. Bu arada umarım mahzuru yoktur ama saat 9'da senin için bir basın toplantısı ayarladım. Son birkaç yılda ünlü bir polis olmuştun Kurt. Zaman zaman aykırı davranışların olsa da itibarımızın yükselmesi için yaptıkların inkar edilemez. Senden ilham aldığını söyleyen polis öğrencileri olduğundan bahsediliyor. Bunun doğru olmadığına eminim dedi Wallander ve sen de basın toplantısını iptal edebilirsin. Sözlerinin Björk'ü rahatsız ettiğini görebiliyordu. Söz konusu bile olamaz dedi Björk. En azından iş arkadaşların için bunu yapmalısın. Ayrıca Svensk Polis Dergisi de seninle ilgili bir yazı yayınlayacak. Wallander Björk'ün masasına doğru yürüdü. Görevi bırakmıyorum dedi. Buraya tekrar çalışmaya başlamak için geldim. Björk şaşkınlıkla baktı. Basın toplantısı olmayacak diye ekledi Wallander. Şu andan itibaren tekrar işe başlıyorum. İyi olduğumu gösteren bir doktor raporu getireceğim. Kendimi iyi hissediyorum ve çalışmak istiyorum. Benimle dalga geçmiyorsundur umarım, dedi Björk huzursuzca. Hayır, bir şeyler fikrimi değiştirdi. Bu çok ani oldu. Benim için de öyle. Dürüst olmak gerekirse düşüncemi değiştireli sadece bir saat oluyor. Fakat tek şartım var. Daha çok bir istek. Björk söylemesini bekledi. Sten Torstensson soruşturmasının başında olmak istiyorum, dedi Wallende. Şu anda soruşturmadan kim sorumlu? Herkes olayın içinde. Svedberg ve Martinson benimle birlikte asıl ekipteler. Okeson ise sorumlu savcı. Sten Torstensson arkadaşımdı. Björk başıydı onayladı ve ayağa kalktı. Bu doğru mu diye sordu. Gerçekten fikrini değiştirdin mi? Ne dediğimi duydun. Björk masanın etrafını dolaşıp Wallander'le yüz yüze geldi. Bu uzun zamandır duyduğum en iyi haber, dedi. Haydi şu istifa belgelerini yok edelim. Herkes çok şaşıracak. Eski odamı kim aldı? Hanson. Mümkünse geri almak istiyorum. Tabii ki Hanson bu hafta Harmstadt'ta kursta. Hemen kullanmaya başlayabilirsin. Wallander'in eski odasına kadar koridorda birlikte yürüdüler. Tabeladaki ismi kaldırılmıştı. Bu bir anlığına onu afallattı. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var, dedi Wallander. 8:30'da Torstensson cinayetiyle ilgili toplantı yapacağız, dedi Björk. Küçük toplantı odasında. Bu konuda ciddi olduğuna emin misin? Neden olmayayım? Björk konuşmaya devam etmeden önce tereddüt etti. Biraz öngörülemeyen, hatta mantıksız biri olarak biliniyorsun, dedi. Unutma, bu kararından geri dönüş yok. Sen de basın toplantısını iptal etmeyi unutma. Björk elini uzattı ve yeniden hoş geldin, dedi. Teşekkürler. Wallander Björk'ün ardından kapıyı kapattı ve hemen aizeyi kaldırarak telefonu meşgule aldı. Odaya göz gezdirdi. Masa yenilenmişti. Hanson kendisininkini getirmişti. Fakat sandalye Wallander'in eski sandalyesiydi. Ceketini çıkarıp oturdu. Aynı eski koku diye düşündü. Aynı mobilya cilası, aynı kuru hava ve bu binada içtiği yüzlerce fincan kahvenin belli belirsiz eskimeyen kokusu. Uzun süre hareketsiz oturdu. Bir yıldan fazladır kendisine ve geleceğine dair doğru olanı bulmak için ıstırap çekiyordu. Sonunda tereddütlerinden kurtulup yavaş yavaş şekillenen bir karar vermişti. Fakat bu sabah okuduğu gazete her şeyi değiştirmişti. Uzun zamandır ilk defa içi huzurla doldu. Şimdi doğru olup olmadığını henüz söyleyemeyeceği yeni bir karar vermişti. Fakat bu artık önemli değildi. Bir kağıt çıkardı ve Sten Torstensson yazdı. Görevine geri dönmüştü. 4. ayrımın sonu. Sayfa 53.